Biz de bu taraftan onları çembere alacaktık. Adamlar sandala binmek üzereyken Cuma ve yanındakiler bağırmaya başladı. Adamlar hemen sesin geldiği tarafa doğru koşmaya başladılar. İstediğim gibi olmuştu. Adamlar sandalda iki kişiyi bırakmışlardı. Biz kaptanla sandala koşup önce onları teslim aldık. Cuma ve adamları diğerlerini adanın içine sürüklüyordu. Cuma adamları dolandıra dolandıra yeniden sandalın olduğu yere getirdi ve biz de saklanıp bekledik. Sandalın içinde arkadaşlarını göremeyince çok tuhaf oldular. Bir aşağı bir yukarı yürüyüp ne yapacaklarını bilemez halde birbirlerine bakıp duruyorlardı. İyice karanlık bastırdığında üstlerine gidip hepsini teslim alacaktık. Birbirlerinden ayrılmalarını bekliyordum. İki kişi Cuma'ya doğru gelince işaret verdim ve Cuma üzerlerine çullanıp adamları yakaladı. Biz de hemen harekete geçtik ve onları kuşatarak teslim ol çağrısı yaptık. İçlerinden biri, "Kime teslim olacağız? Arkadaşlarımız nerede?" diye haykırdı. Kaptan öne çıkıp, "Buradalar," dedi. "Benim olduğumu anlamışsınızdır. Silahları bırakın, güzel güzel konuşalım." Herkes silahlarını yere bıraktı. Gidip sandalı teslim aldık. Gemiye nasıl çıkacağımızı düşünmeye başladık. Adamlar korku içindeydi. Onlara ne yapacağımızı kaptana sorup duruyorlardı. Kaptan da "Burada yetki sayın komutanda," diyerek beni işaret ediyordu. Gemiye binme konusunda yardımcı olurlarsa, herhangi bir olumsuz davranış sergilemezlerse ve benim talimatlarıma birebir uyarlarsa onlara zarar vermeyeceğimi bildirdim. Hoplaya zıplaya kabul ettiler. Gemiye gitme hazırlıklarına başladık. Adamlara görev dağılımı yaptık. Bazılarını biraz daha uzağa götürdük, bazılarını sandalın tamiratı için görevlendirdik. Şaka maka tekrar İngiltere'ye dönme şansı bulmuştum. Bu inanılmazdı. Planlama ve görevlendirmeler bitti ve ilk grup gemiye doğru hareket etti. Kaptan bu grubun komutanı olarak görevlendirilmişti. Hemen arkasından ikinci grup hareket etti. Ben bu harekata katılmamıştım. Olanı biteni kumsaldan takip ediyordum. Biraz zor olsa da kısa sürede gemiyi geri aldılar. 7 tane top atışı ile zaferlerini bize duyurdular. Bunun üzerine kendimi kumlara bıraktım ve derin bir uykuya daldım. Sabah kaptanın sesiyle uyandım. "Sevgili dostum ve sayın komutan, gemimiz sefere hazır." Gemiye baktım. Hemen karşımda demir atmıştı. Şaşkınlıktan bayılacak gibi oldum. Koskoca bir gemi nereye istesem gidecek durumdaydı ve benden talimat bekliyordu. Epey bir zaman kaptana hiçbir şey söylemedim. Kaptan şokta olduğumu anladı ve beni sakinleştirmeye çalıştı. Kendime gelince sarıldık, ağladık ve bolca güldük. Sonra kaptan gemide armağan olarak bulundurulan şeylerin bana takdim edilmesini emretti. En iyi marka şaraplar, en iyi cins tütünler, çuval çuval bezelye, nohut, paketler dolusu bisküvi, sandıklar dolusu şeker karaya çıkarıldı. Tabii yepyeni elbiseler, gömlekler, yelekler, ayakkabılar da geldi. Bu tören epey sürdü. Armağanlar evime taşındı. Ama esas mesele gemide isyan çıkaranların durumuydu. Kaptan onları yanına almak istemiyordu ve benim tarafımdan cezalandırılmalarını talep ediyordu. Eğer İngiltere'ye dönerlerse orada zaten ceza alacaklarını söyleyip duruyordu. Ben de isyancıları isterlerse adada kalabileceklerini, isterlerse gemiye gelebileceklerini ama gemiye gelirlerse İngiltere'de adli makamlara teslim edileceklerini bildirdim. Ama bu sefer kaptan fikir değiştirmiş gibi yaparak adamların adada kalmalarının uygun olmayacağını söyledi. Konuyu kestirip attım ve kaptana çıkışmış gibi davrandım. "Burada son sözü ben söylerim," gibi cümleler kurarak sorumluluğun da bende olduğunu bildirdim. Konu burada kapandı. Adamları serbest bıraktık, adanın içlerine dağıldılar. Biz de gemiye binmek için hazırlandık. O gece adada kalmamız gerektiğini kaptana söyledim, anlayışla karşıladı. Gece çadırımda adada kalacak isyancılarla bir toplantı yaptım. Adada kalmanın zorluklarından bahsettim. Onlar kararlarının kesin olduğunu, İngiltere'ye dönmek istemediklerini ve bu koşullar altında yaşayabileceklerini söylediler. Ben de onlara işlerine yarayacak bilgileri vereceğime, kendi yaşantımı onlara anlatacağıma dair söz verdim. Tarım yapmayı nasıl öğrendiğimi, hayvanları nasıl evcilleştirdiğimi, yapı işlerini nasıl kotardığımı, üzümleri nasıl kuruttuğumu bir çırpıda anlattım. Ayrıca onlara 7 tüfek ve 3 kuluçtan ibaret silah depomu teslim ettim. İyice azalan Borut'un yerini de gösterdim. 18. bölüm. Ertesi gün onları baş başa bırakıp gemiye bindim. Hemen yelkeni hazırladık ama o gece hareket etmedik. Sabahı bekledik. Deniz yükselmeye başlamıştı. Yanıma kendi ellerimle yaptığım deri şapkayı, şemsiyeyi, papağanlardan birini aldım. Paslı, kararmış İspanyol liralarını da cebime koydum. 19 Aralık 1686 günü 27 yıl, 2 ay, 19 gün geçirdikten sonra adadan ayrılıyordum. Uzunca bir yolculuktan sonra 11 Haziran 1687'de İngiltere'ye ulaştım. Ailemden kimse kalmamıştı. Yaptığım görüşmelerde beni de uzun yıllar önce öldü sandıklarını öğrendim. Elimdeki para geçinmemize yetmezdi. Brezilya'daki çiftliklerim duruyor muydu acaba? Bunu öğrenebilmem için Lizbon'daki arkadaşımı bulmam gerekiyordu önce. Cuma ile düşünüp taşındık ve Lizbon'a gitmeye karar verdik. Çünkü oradaki eski dostum bana yardım edebilirdi. Oraya varınca araştıra soruştura kaptan arkadaşımı buldum. Yaşı iyice ilerlemiş, denize çıkmayı bırakmış, işlerini oğluna devretmişti. Baştan beni çıkaramadı, ben de onu zor tanıdım. Dostum bana 9 yıldır Brezilya'ya gitmediğini ama en son gidişinde oradaki ortamı gördüğünü, benim bir deniz kazasında öldüğüm varsayımı üzerine mahkeme kararı çıkardıklarını ve benim payıma düşen geliri bir vakfa vermiş olduklarını aktardı. Acaba geri dönsem hakkımı alabilir miydim? Mahkeme işleri nasıl oluyordu, hiç bilmiyordum. Kaptanın dediğine göre ortağım hala yaşıyorsa benim lehime tanıklık yapabilirmiş ve adımı devlette kayıtlı olduğundan hiç sorun çıkmazmış. Lizbon'da Brezilya'ya doğru hareket edecek gemiler bekliyordu ama uzun bir deniz yolculuğu yapmak istemiyordum. Acaba tekrar İngiltere'ye mi gitseydim? Hem Brezilya'ya gitmeden önce işlerimi daha rahat ayarlardım, hem kendimi uzun bir yolculuğa hazırlamaya vaktim olurdu. Zaten buradan İngiltere'ye gidene kadar yolun büyük kısmını karadan geçecektim. Bulunduğum yerden İspanya'ya, sonra da Fransa'ya geçebilirdim. Eski dostumun yanıma verdiği arkadaşlar, ben ve Cuma ve tabii atlarımızla olan küçük bir heyet olarak yola çıktık. İlk kez atla bu kadar uzun bir yolculuk yapacaktım. Bu yolculuk esnasında anladım ki dünyanın en hassas, en duygusal hayvanları atlarmış. Çok kuvvetli ve nazikler. Adadayken bir atım olsaymış hayatım daha da kolaylaşırmış. İspanya'ya kadar neredeyse sorunsuz geldik. Başkent Madrid'e kadar çok uzun molalar vermedik ama oraya varınca şehri epeyce gezdik. Özellikle sarayları ve bahçeleri uzun uzun inceledik. Sonra Fransa'ya doğru yola çıktık. Fransa sınırına yaklaştıkça hava şartları ağırlaştı, dondurucu bir rüzgar çıktı, çok kar yağdı, tipi başladı. Bunun üzerine biz de sınırı geçmeden bir rehber bulmaya karar verdik. Yakındaki köylere uğrayarak rehberlik edecek birilerini sorduk ve sonunda uygun birini bulduk. Rehberimiz tipi olasılığının az olduğu bir yoldan bizi Fransa'ya kadar götürecekti. Ama bizi önce geldiğimiz yöne doğru, yani ters istikamete götürdü ve sonra uçurum kenarlarından sarp dağ geçitlerinden geçire geçire ilerletti. Başta endişe ettim ama sonra onun ne yaptığını bilen biri olduğunu anladım. Rehberimiz hep bizim önümüzde gidiyordu. Bir keresinde rehberimize kurtlar saldırdı. Kurtlardan biri atına, biri de kendisine saldırdı ama neyse ki Cuma o kadar cesurdu ki saldırıyı hemen önledi ve rehberin hayatını kurtardı. Bir keresinde de karşımıza ayı çıktı ama herhangi bir saldırı falan olmadı. Cuma ayıyı görünce bunu, bana bakmak, ben onu yutmak, siz gülmek dedi. Cuma'yı engellemeye çalıştım. Yapacağı şey çok tehlikeliydi ama dinlemedi. Gitti ayıya küçük bir taş attı. Hayvancağız dönüp baktı ama yoluna devam etmek istedi. Cuma yine rahat bırakmadı. Bir taş daha attı. Bu sefer ayı dönüp bize doğru gelmeye başladı. Atlarımız ürkmedi ama biz çok korkmuştuk. Cuma hemen bir ağaca tırmanarak ayıyı kendisine yönlendirdi. Avı iyice hızlanıp Cuma'nın bulunduğu ağacın altına geldi. Bir süre izleyip o da ağaca tırmanmaya kalktı. Cuma ağacın tepesinde zıplayıp duruyordu. Gerçekten çok komik bir görüntüydü ama çok da tehlikeliydi. Sonunda bizim de uyarılarımızla Cuma vazgeçti ve havaya bir el ateş ederek ayının koşarak uzaklaşmasını sağladık. Cuma da ağaçtan indi ve yolumuza devam ettik. Gerçekten epey gülmüştük. Böyle böyle Fransa'nın içlerine kadar geldik. Rehberimiz sınırı geçince bizden hemen ayrılmadı. Bizi emniyetli bir yola çıkarana kadar eşlik etti. Bu arada Cuma adaya ne zaman döneceğimizi sordu. Bunu duyunca tuhaf duyguları hissettim. Aslında ben adaya dönmeyi düşünmüyordum. İçimdeki ruh maceraya devam etmem gerektiğini söylüyordu. Ama bir yandan da yıllardır emeğimle, çabamla yarattığım her şey adadaydı. Cuma'ya bilmiyorum dedim. Ama o ısrar etti. Adayı özlediğini söyledi ve bunda çok samimiydi. Bu düşüncelerle Paris'e geldik. Eski ortağımın adresini verdiği bir kaptan arkadaşını bulduk. Ne yapacağımı hala karar veremiyordum. Cuma birlikte adaya döneceğimizi hayal ediyordu. Ben ise çok kararsızdım. O sırada asıl içimden geçen şey Brezilya'ya gidip çiftliklerimi geri almak, orada çalışarak yaşamaktı. Durumu kaptanla paylaştım. Onun Cuma'yı kendi yurduna götürüp götüremeyeceğini sordum. Defterini çıkarıp karıştırdı. Bir ay içinde böyle bir seyahatin mümkün olduğunu söyledi. İngiltere'ye gitmekten de vazgeçmiştim. Ben Brezilya'ya gidecektim. Ama bu durumu Cuma'ya nasıl açıklayacaktım? En sonunda her şeyi göze alarak Cuma'ya şöyle dedim. Ben Brezilya'ya gidiyorum, sen de babanın yanına. Anlaştık mı? Hiçbir şey söylemedi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Sıkı sıkı sarıldık, uzun uzun ağladık. Beni yeni maceralar bekliyordu, onu ise ailesi. Kitabın sonu. 28 Aralık 2021.